A'dan Z'ye sağlık.
Efendim 22 Ocak 2016 Cuma akşamı güzel Türkiye'mizin güzel başkenti Ankara'dan tüm bizi dinleyen vatandaşlarımıza sonsuz sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Efendim hoş geldiniz Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza. Evet bugün güzel bir gün. Neden? Türkiye'de okullarımız tatil oldu. Yavrularımız, o küçük meleklerimiz tatile girdiler. 15 gün boyunca bu sömestr tatilinde inşallah dinlenecekler ve kaneleri ile artık bir şekilde biz de bir hekim olarak, bir baba olarak şunu söyleyelim. Artık bu karneler yüzünden çocuklarımızın ağlamasını istemiyoruz. Neden? Karnenin çocuğumuzun şahsının değil, çocuğumuzun sadece gördüğü derslerin bir sonucu olduğunu bilmeli ve karnelerin bir şekilde özellikle de bir hediye yani ödül ya da bir ceza vasıtası gibi kullanılmasının sakıncalarını artık anne babaların yani biz ebeveynlerin idrak etmesini istiyoruz o noktada. Çünkü bazen bu karne olaylarından sonra üzülen çocuklarımızı görünce maalesef biz bir şekilde büyükler olarak bu çocuklarımızın özellikle de karne noktasında o kadar hassas olduklarını gözlemlemekteyiz. Onların bir özellikle karnenin çocuklarımızın kendilerinin şahsının bir göstergesi, kendilerinin kişisel bir o yetişmişliklerinin, fıtratlarının bir sonucu olarak değil, sadece bir dönem boyunca gördüğü derslerin bir sonucu yansıması olarak görmek lazım geldiğini özellikle de salık vermek daha uygun olacak. O nedenle de o güzel meleklerin, o güzel yavrularımızın hepsinin gözlerinden öpüyorum. Evet, bu noktada özellikle de neden bugünü çok seviyorum? Nacizane bu fakirin yani benim yarın doğum günüm. O sebepten dolayı da bugün yani 22 Ocak özellikle de benim böyle kalbimin böyle kıpır kıpır attığı bir gün. Allah rahmet eylesin. Anacığım zaten 23 Ocak'ta beni dünyaya getirmiş ama 22 Ocak'ta böyle doğum sancıları tutmuş. O sebepten dolayı da ablalarım der ki senin biz doğum gününü hem 22 hem de 23 Ocak olarak düşünürüz derler. Evet bunu da bahsettikten sonra bugünkü sohbet konumuzun belki de toplumumuzun büyük bir kesiminde görülen ve gerçekten birçok soruya da açık olan nedir bu? Özellikle de efendim şunu mu yemeliyim, şunu yememeliyim, efendim ne yersem yükselir, ne yersem azalır ya da bana ne gibi sonuçlar doğurabilir diye merak ettikleri önemli bir konu. Hipertansiyon yani kan basıncı yüksekliğini konuşacağız. Önemli bir konu. Neden önemli bir konu? Artık yaşam standartlarımız, yiyecek içeceklerimiz ya da yaşamdaki bazı stresel faktörlerden dolayı eskisinden daha fazla biz tansiyon, hipertansiyon hastaları görmekteyiz. Eskisinden daha fazla hipertansiyonu genç kuşaklarda görmekteyiz. Şunu da söyleyebilirsiniz. Mehmet hocam, eskiden bu kadar işte ölçme, sağlık kurumlarına gitme ya da muayene olma gibi şanslar olmadığı için insanların, evet bu da doğru. Artık çok şükür Rabbime memleketimizdeki sağlık olanaklarımız o kadar mükemmel ki her noktada, her mahallede neredeyse özellikle yaşayanlarımız, vatandaşlarımız özellikle bir sağlık kurumuna gidebilme imkanlarına sahipler. O nedenden dolayı da hipertansiyon yani tansiyon yüksekliği olgularının belki de yüksekliğinin bu kadar fazla olmasının altına yatan sebeplerden birisi de hepsinin kayıt altına alınması diyebileceğiz. Tabii bu güzel konuyu, bu sohbet konumuzun özellikle sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük efendim TRT ailesine, diğer taraftan teknik ekipten güler yüzlü canımız kardeşimiz Ayhan Taşçı kardeşimize ve kadim dostumuz Dilek Baytınur program yapımcısı hanımefendimize teşekkür ediyoruz. Evet, hipertansiyon yani kan basıncının yüksekliği. Siz de Siz de eğer kafanıza takılan ya da sormak istediğiniz ya da belirtmek istediğiniz bir konu var ise telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Türkiye 0090 Ankara 312 463 3419 Türkiye 0090 Ankara 312 463 3421 diyoruz. Evet, hipertansiyon, kan basıncı yüksekliği. Kim neye diyoruz? Özellikle de büyük ve küçük. Yani sistolik ve diastolik dediğimiz iki tane rakamımız var. Yukarıdaki yani büyük olan, yani sistolik olan tansiyonumuzun 14 ya da biz hekimlerin, sağlıkçıların rakamıyla 140. Küçük tansiyonun ya da diastolik tansiyonun 8 ya da bizim deyimize 80, yani 14 9 ya da 140 90'ın üzerinde olduğu rakamlara biz hipertansiyon ya da yüksek kan basıncı diyoruz. Demek ki 14 9 140 90 bizim için sınır bir değer. Şimdi bu noktada hipertansiyon yani kan basıncı yüksekliğinin nedenlerini ve risklere şöyle bir bakacak olursak, hipertansiyonun tüm dünya üzerinde görülme durumuna baktığımızda bunların %90-95'inin sebebini maalesef 2016 dünyasında bilmemekteyiz. Biz bu nedenle bu hipertansiyon yani %90-95'in sebebini bilmediğimiz, sebep gösteremediğimiz tansiyon olgularına, hipertansiyon olgularına biz birincil nedenli, primer hipertansiyon ya da esansiyel, yani nedeni bilmediğimiz hipertansiyon demekteyiz. Diğer taraftan geriye kalan %5, %10'luk kısımda ise sebebi bilinen, yani hipertansiyonun bilinen herhangi bir nedenden dolayı meydana gelen hipertansiyon dediğimiz sekonder hipertansiyon diyoruz. Ve bu noktada sekonder hipertansiyonu, yani ikincil nedene bağlı hipertansiyon, yani nedeni bilinen hipertansiyona baktığımızda bunların bir kısmının böbrek, büyük bir kısmının, önemli bir kısmının böbrek kaynaklı olduğunu, bir kısmının birazdan detaylı göreceğiz hormonal kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Bu sebepten dolayı da bu sekonder, yani nedeni bilinen hipertansiyon olgularına baktığımızda eğer biz bu nedeni ortadan kaldırdığımızda hipertansiyonun tamamen düzeldiğini de görmekteyiz. Evet, burada özellikle de bu sekonder hipertansiyon, yani nedeni belli olan hipertansiyon olgularına baktığımızda az evvel söylediğimiz gibi birinci en büyük nedeni böbrek nedenli hastalıklar diyoruz. Bu böbrek nedenli hastalıkların en başında da böbreğe temiz kan taşıyan, yani atar damarının, böbrek atar damarının darlığını görmekteyiz. Özellikle yaşlı erkek hastalarda böbrek damarlarında meydana gelen kireçlenme ya da genç bayanlarda görülen özellikle de kassal yapılar, fibromüsküler displazi dediğimiz bazı olgularda böbrek atar damar darlığı, yani renal arter stenozu görülmekte ve bunlarda da hipertansiyon olgusu görülmekte. Tanıyı nasıl koyuyoruz? Böbrek ultrasonu özellikle de böbrek anjiyografisi ile tanıyı koymaktayız. Demek ki böbrek nedenli hastalıkların birincisi böbrek atar damar darlığı. İkincisi böbrek hastalıkları diyoruz ki özellikle de bizim kreatin dediğimiz serumdaki bir göstergenin yükselmesi bize gerçekten tanıyı koyduruyor. Demek ki böbrek hastalıkları, böbrek atar damar darlığı, bunlar böbrekle ilgili meydana gelen hipertansiyon olguları diyoruz. Bir diğeri hormonal nedenli dedik. Hormonal nedenli dediğimizde bunların başında bizim tıpta feokromastoma dediğimiz, yani feokromastoma dediğimiz böbrek üstü bezinin bir çeşit tümörü olan feokromastoma vücutta özellikle işleyişten, metabolizmadan sorumlu hormonların normalden fazla salgılandığını görmekteyiz. Özellikle de genç ve orta yaşlı hastalarda görülen bu tümör çeşidinde hastalarda zaman zaman nöbetler şeklinde hipertansiyon vakaları görülür. Bunlarda her hipertansiyonda kişilerde çarpıntı, ani baş ağrısı, terlemeler meydana gelebilir. Biz böyle durumlarda hemen ne yaparız? İdrarda ya kan tahlilinde bu fazla salgılanan, yani feokromastomadan dolayı fazla salgılanan hormonları görürüz. Anjiyografiler, tomografiler yaparız ve tanıyı koyarız. Demek ki hormonal nedenlerde feokromastoma dediğimiz böbrek üstü bezindeki bir çeşit tümör. Diğer taraftan aldosteron hormonun yüksekliğine bağlı olarak nedir bu halde sunun hormonu? Böbrek üstü bezinden salgılanan bir hormon. Bunun yüksekliği de tansiyon yüksekliği yapar. Yine efendim tiroid bezlerinin fazla çalışması. Bizim hipertiroid dediğimiz yani T3, T4 hormonlarının fazla salgılanması da tansiyon yüksekliği yapar. Yine vücutta kortizon hormonunun yüksekliğine bağlı olarak meydana gelen Cushing dediğimiz bir hastalık, o da tansiyon yüksekliği yapar. Yine büyüme hormonun fazlalığı, o da efendim hipertansiyon olgusu meydana getirir. Demek ki hormonal nedenli olanlarda da işte feokromastoma, aldosteronun yüksekliği, tiroid bezinin fazla çalışması, kortizonun yüksekliğine bağlı olan hastalık dediğimiz Cushing hastalığı ve büyüme hormonunun fazlalığını da hipertansiyon olarak, hipertansiyon neden olarak görmekteyiz. Yine bakın ne dedik? Böbrek kaynaklı dedik. Hormonal kaynak dedik. Yine bir olayımız var. Doğumsal bazı kalp hastalıkları. İşte bunlardan bir tanesi de aort koartasyonu dediğimiz vücudun en büyük atar damarında koartasyon denilen şekilsel ve yapısal bozukluk da efendim hipertansiyon neden olur. Demek ki doğumsal kalp hastalıkları aort koartasyonu. Bir diğeri ilaçlar. Bakın bunu söylemek durumundayız. Bir dinleyicimiz de bize sormuş, demiş ki tansiyon yükselten ilaçlar hangileridir? Efendim işte şimdi o bahseye geldik. Bazı ilaçlar, mesela efendim doğum kontrol hapları, mesela kortizol içeren haplar, mesela çok böyle masum diyerekten kullandığımız burun damlaları, efendim içerisinde etken madde olarak amfetamin içeren maddeler, işte guatr'da kullandığımız, guatr hastalığında kullandığımız guatr hormonları, özellikle non-steroid anti-inflamatuar dediğimiz ağrı kesiciler. Bakın çok önemli bir noktaya geleceğiz. Soğuk algınlığı gripte kullandığımız ve şu an o kadar fazla sayısı fazla olan soğuk algınlığı grip ilaçlarının her biri efendim tansiyonu yükseltme özelliğine sahip. Çünkü içerisinde pseudoefedrin dediğimiz kalpte atış, kalp atımını ve tansiyonu yükselten bir madde vardır. O nedenle de aklınızda bulunsun, tansiyon yüksekliği olan insanlarda bir soğuk algınlığı yani grip ilaçları kullanmak istemeyiz. Bunu da özellikle söyleyelim. Yine ilaçlardan bazı depresyon ilaçlarının da tansiyonu yükselttiğini görmekteyiz. Kaçıranlar olabilir. Tekrarlayalım. İşte kortizol içeren haplar, doğum kontrol hapları, buruna kullandığımız her türlü burun damlaları, amfetamin içeren ilaçlar, guatr hormonları, bazı ağrı kesiciler, soğuk algını grip ilaçları, depresyon ilaçları da tansiyonu yükseltebilir. O sebepten dolayı da doktor kontrolü ile bu ilaçların bırakılması sonucunda kan basıncı normale döner diyoruz. Evet, bu arada hemen ilaçları söylemişken bazen işte son zamanlarda efendim çok da medyamızda, gazetelerde yazan işte bu bitkisel desteklerde, bitkisel ilaçlarda da şifa niyetini içtiğimiz bu bitkilerin bazılarında tansiyon yükselttiğini görmekteyiz. Mesela efedra içeren şifalı bitkiler, işte bazı mesela bitki çaylarında tansiyon yükselttiğini görmekteyiz. O sebepten dolayı da biz bitki, özellikle şifa niyeti içtiğimiz bitkileri özellikle kullanırken de özellikle tansiyon noktasında dikkatli olmalıyız. Bir diğeri de yine nedeni belli olan tansiyon yüksekliğinin bir diğeri de gebelik ile ilişkili hipertansiyon. Özellikle gebeliğin ikinci yarısında oluşan bir hipertansiyon vardır ki geçicidir. Bu da hipertansiyon, yani kan basıncı yüksekliği yapar. Ve son olarak da nedeni belli olan tansiyona bir sebep de beyin tümörü, Allah göstermeyi de beyin lezyonları. Yani bizim kafa içi basıncı yükselten her türlü sebep de tansiyonu yükseltir. Bakın neleri saydık? Sebebi belli olan, yani sekonder hipertansiyon neden olan etmenleri saydık. Neydi bunlar? Böbrek nedenli hastalıklar, hormon nedenli hastalıklar, doğumsal kalp hastalıkları, bazı ilaçlar, gebelik ile ilişkili tansiyon durumları ve beyin tümörü ya da lezyonları nedeni bilinen hipertansiyon vakaları meydana getirebilirmiş. Şimdi gelelim bu noktada nedenini, özellikle nedeni bilinmeyen, yani bizim tıpta esansiyel hipertansiyon olgularına baktığımızda burada şunu bir şekilde görmeliyiz ki ailesel faktörler önemli. Gerçekten ailesel faktörler önemlidir ama bu konuda gerçekten çok kesin bir bilgi de yoktur. Biz yine de isterseniz burada esansiyel hipertansiyon, yani nedeni bilinmeyen hipertansiyonun oluşmasındaki faktörleri de sayalım. Şimdi biz bu faktörleri aslında iki büyük ana gruba ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi değiştirilemez. Yani hiçbir şekilde engel olamadığımız, değiştiremediğimiz faktörler. Bir tanesi değiştirilebilir faktörler diyoruz. İsterseniz değiştirilemez bir faktörlere bakalım. Efendim bunlardan bir tanesi genetik, yani ailesel faktörler. Ailesinde yüksek tansiyon hastası bulunan kimselerde hipertansiyon gelişme riski daha yüksektir. Bu saptanmış. Ancak bu yüksek tansiyonların yakınlarında da mutlaka yüksek tansiyon olacak anlamına gelmez. O sebepten dolayı da kesinlikle dikkatli olunmalı diyoruz. Bir diğeri yaş. Hatta bir dinleyicimiz sormuş, demiş ki tansiyon yaşlandıkça yükselirmiş. Şimdi bu soruya da cevap vermiş olalım. İleri yaşlarda yüksek tansiyon problemine daha sık rastlıyoruz. Yüksek tansiyon genellikle 30 ila 50 yaşlar arasında ortaya çıkıyor. Özellikle de 50 yaşın üzerinde biz tansiyon yüksekliğini daha sık görüyoruz. Bu tansiyon yüksekliğini de 50 yaşından sonra daha çok büyük tansiyon dediğimiz, yani sistolik tansiyonun yükselmeye başladığını görmekteyiz. Hatta bu 50'sinden sonra başlayan tansiyon yüksekliğinin 70'li yaşlardan sonra daha belirgin olduğunu görmekteyiz. O sebepten dolayı yaş da efendim 35 ila 50 yaş arası genellikle ortaya çıkan ve 50'sinden ve 70'inden sonra pik seviyeye ulaşan tansiyon yüksekleri yaşla alakalı. Ha, bu şu demek değildir efendim, daha genç yaşta görülmez. Daha genç yaşlarda da tansiyon yüksekliği görmekteyiz. Hatta işte bu gördüğümüz genç yaşlarda gördüğümüz tansiyonun da daha çok nedeni bilinmeyen tansiyondan ziyade nedeni bilinen tansiyon olarak daha çok da böbrek kaynaklı olduğunu görmekteyiz. Evet, değiştirilemez faktörleri saymaya devam ediyoruz. Ne dedik? Birincisi aile, yani genetik faktörler. İkincisi yaş dedik. Üçüncüsü cinsiyet. Şimdi cinsiyete baktığımızda yüksek tansiyon 50 yaşından küçük erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor. Fakat 50 yaşından büyük, 50 yaşın üstünde de kadınlarda erkeklere göre sıklığı artıyor. Demek ki 50 yaşa kadar erkeklerde kadınlardan daha fazla. Ama 50 yaş üzerinde ise kadınlarda erkeklere göre daha yüksek olarak görmekteyiz. Bir diğer değiştirilemez faktör şeker hastalığı. Gerçekten şeker hastalığında yüksek tansiyonun ortaya çıkma riski şeker hastası olmayanlara göre daha fazladır. Özellikle de şeker hastalığındaki damar ve kalp üzerine yüksek şekerin verdiği bazı zararlardan dolayı şeker hastalarında maalesef tansiyon yüksekliğini daha sık görmekteyiz. Diğer taraftan şeker hastalığında hipertansiyon kontrolü çok daha önemli hale geliyor ve biz şeker hastalarında görülen hipertansiyon durumlarında biz rakamların çok daha aşağı çekilmesi, yani tansiyon seviyelerinin, kan basıncı seviyelerin daha aşağı seviyelere çekilmesi gerektiğine inanıyoruz. Demek ki bunlar değiştirilemez faktörler: genetik, yani aile, yaş, cinsiyet ve şeker hastalığı diyoruz. Değiştirilebilir faktörlere baktığımızda efendim bunların başında şişmanlık geliyor. Gerçekten şişmanlık, fazla kilolar kan basıncı üzerinde efendim olumsuz rol oynayarak yüksek tansiyona zemin hazırlıyorlar. Bu yüzden de fazla kiloları ne zaman verdiğinde kişi tansiyonun, yani kan basıncının hemen normal düzeye geldiğini görmekteyiz. Bakın, gerçekten fazla kilo, yani obezite, yani ideal kiloda olmamak hem şeker noktasında hem de tansiyon noktasında gerçekten bize sıkıntı doğuruyor. Ve kişiler ideal kilolarına indiği noktada hem şeker seviyeleri güzel bir seviyeye geliyor hem de tansiyonları normal bir seviyeye geliyor. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Demek ki değiştirilebilir faktörlerimizden bir tanesi efendim şişmanlık. O nedenle kilo vereceğiz, kilo almayacağız kesinlikle sevgili dinleyicilerim. Bakın, şişmanlığın ne kadar her yere etkisi olduğunu görmekteyiz. İkincisi sigara. Zaten biz adımız artık sigara düşmanı olarak çıktı. Gerçekten her gördüğümüz yerde de bunu söylüyoruz. Hatta bugün öğlenleyin yine bir sigara içen insana gördüm de şunu dedim. Dedim ki, ey arkadaşım dedim, sen sigara içiyorsun, içiyorsun. Senin şu an akciğerin sigara içmeyen bir insanın akciğeriyle kesinlikle aynı değil. Ve senin bu sigara içen akciğerin İçmeyen insanın akciğerine eğer olası inşallah Allah sana nasip eder sigarayı bırakırsın. Sen bu sigarayı bıraktığında içmeyen insanın akciğerine ancak dedim 14 sene içinde ulaşabilir. Yani 14 sene beklemen lazım içmeyen bir insanın akciğerine sahip olman için dedim. Hocam dedi inşallah dedi bu benim için önemli oldu bırakmaya gayret edeceğim. İnşallah Allah muvaffak kılar. Demek ki sigara da efendim hem kendisinin bizzat içerisindeki o zararlı maddelerden dolayı hem de yüksek tansiyonun damarlar üzerindeki kötü etkilerini hızlandırmaktan dolayı gerçekten hipertansiyona neden olur. Bir üçüncüsü tuz. Gerçekten yüksek kan basıncı tuzlu yiyeceklerle daha da yükselir. Tuz alımını artırmak tansiyonu gerçekten yükseltir ki biz zaten hipertansiyon tedavisinin ilk basamağı olan rejim, diyet basamağında ilk kısıtladığımız maddelerden bir tanesi tuzdur. Gerçekten tuzun tansiyon üzerine 1-2 barem yüksek etkisi vardır. O nedenle değiştirebilir faktörlerden bir tanesi tuz alımı. Bir dördüncüsü stres. Evet gerçekten mükemmelliyetçi kişilik, A tipi kişilik özelliği, aşırı stresli ortam, aşırı sıkıntılı bir yaşam biçiminin yüksek tansiyon ortaya çıkmasına zemin hazırladığını görmekteyiz. Ve çok üzücüdür ki maalesef bu stresli ortam ya da aşırı sıkıntılı bir yaşam biçiminin özellikle yaş olarak daha genç kuşaklarda hipertansiyona neden olduğunu görmekteyiz ve bu bizi gerçekten üzüyor. O sebepten dolayı aşırı sıkıntılı bir yaşamdan, mükemmeliyetçi, hayır demeyi bilmeyen, A tipi kişilik özelliklerinden sıyrılıp bir şekilde normal bir yaşam biçimine dönmekte. Hobisel faaliyetlere ağırlık vermekte, daha fazla insanın kendisiyle ilgili olarak huzurlu bir ortama kavuşması noktasında girişimlerde bulunmasını her zaman söylüyoruz, salık veriyoruz hem danışanlarımıza hem hastalarımıza. Diğer taraftan yine hareketsizlik. Hareketsizlik de değiştirilebilir faktörlerden bir tanesidir ki burada özellikle düzenli yapılan egzersiz, düzenli yapılan sporun en büyük getirisi bu yüksek tansiyonun kontrol altına alınmasını kolaylaştığını görmekteyiz. Yani spor yapan insanlarda hipertansiyonu çok nadiren görüyoruz. Artı spor yapan insanlarda olası ki tanı konuldu ise hipertansiyonun daha rahat kontrol altına alındığını görmekteyiz. Demek ki hareketsizlik. Bir diğer değiştirebilir faktörler zaten dediğim gibi hiçbir şey damlasını önermiyoruz. Alkol alımı. Gerçekten alkol alımı da hipertansiyon neden olan faktörlerden bir tanesi. O zaman değiştirebilir faktörleri de bir söyleyelim mi? Şişmanlık, kilo almayacağız. Sigara asla içmeyeceğiz. Tuz alımını ciddi bir şekilde kısıtlayacağız. Stresi yaşamdan uzak durmaya çalışacağız imkanlar dahilinde. Efendim hareketsizlik kesinlikle spor yapacağız. İşte o alkol dediğimiz o tehlikeli maddeyi kesinlikle vücudumuza sokmayacağız. Demek ki değişebilir faktörlerimiz de bu. Şimdi gelelim bu faktörleri de saydıktan sonra efendim bu arada bir dinleyicimiz şunu sormuş. Demiş ki uykusuzluk hipertansiyona neden olur mu? Bakın bu konuda gerçekten son yıllarda yapılan güzel çalışmalar var ki uykusuzluğun hipertansiyon riskini arttırdığını bize net olarak veriyor. 2006'da yapılmış bir çalışma yaklaşık 5000 katılımcıda yapılmış 30 ile 60 yaş arası. Bunlar da bakıldığında 6 saatten az uyuyan, 6 saatten fazla uyuyan. Bakın 6 saatten fazla uyuyanlarda özellikle de 6 saatten az uyuyanlara göre tansiyonun 2 kat fazla oldu. Yani sonuçta düzenli uykunun, özellikle verimli uykunun, özellikle yeterli uykunun hipertansiyon açısından çok önemli olduğunu fark etmekteyiz. O sebepten dolayı da biz yeterli uyuyacağız, dengeli uyuyacağız ki Uykusuzluk probleminin tansiyona sebep olduğunu bileceğiz. O sebepten dolayı uykusuzluk problemi hipertansiyona neden olur? Böylece dinleyicimizin sorusuna cevap vermiş olalım. Evet, hipertansiyon çeşitlerine şöyle bir baktığımızda mesela bizim çok sık gördüğümüz beyaz önlük hipertansiyonu dediğimiz olay var ki işte kişinin bir hekim karşısında, bir hastanede, bir sağlık merkezi tansiyonu efendim yüksek çıkar. Evindeki 24 saati incelemede normal çıkar. Buna biz beyaz önlük hipertansiyon deriz. Diğer tarafta maskelenmiş hipertansiyon dediğimiz olay var ki bu da özellikle de efendim kişinin herhangi bir sağlık merkezinde tansiyonu normal çıkar ama evdeki yaptığımız ölçümlerde yüksek çıktığını görmekteyiz. Diğer taraftan yine izole büyük hipertansiyon dediğimiz yani izole sistolik hipertansiyon olgumuz var ki özellikle büyük tansiyonun yüksek olduğu hipertansiyon vakalarıdır. İşte yaşlılıkta, anemi yani kansızlıkta, tiroid hormon yüksekliğinde, işte damarlardaki ateroskleretik oluşumlarda izole sistolik hipertansiyon dediğimiz sadece büyüğün yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunları da söyledikten sonra nasıl tanıyı koyuyoruz? Tabii tanıyı koyma noktasındaki bizim için en önemli olan tanıya yönelik işlemlerden bir tanesi tansiyon ölçümü. Biz özellikle de şunu söylüyoruz. En az 2-3 muayenede, her muayenede en az 2 kez kan basıncı ölçmeye dayalı olarak ama nasıl bu arada özellikle tansiyon ölçümünde özellikle ölçümlerden önce hastanın sessiz bir odada birkaç dakika oturması ne bileyim işte yürüyerek gelmiştir, telaşlanmıştır, işte koşarak gelmiştir. O nedenle tansiyon aletiyle tansiyon ölçmeden sessiz bir odada birkaç dakika oturacak, dinleyecek. Ondan sonra 1-2 dakika arayla 2 kez ölçüm yapacağız. Bu noktada bu ölçümleri en azından 2-3 kez sağlık merkezine gittiğindeki ölçümleri gördüğümüzde biz hipertansiyon özellikle tanısını ilk basamak olarak tansiyonu ölçerek koymaktayız. Diğer taraftan acaba bu tansiyon yüksekliğine sebep olan işte böbrek kaynaklı, hormonal kaynaklı, işte beyindeki bazı problemlerden kaynaklı, işte tiroid hormon yüksekliğine bağlı olarak, işte bazı ilaçlara bağlı olarak işte bu neden olan faktörleri de saptamak amacıyla da biz özellikle de efendim bunları da gözden geçiriyoruz. Burada şunu özellikle söyleyelim. Hipertansiyonun nedenleri olarak özellikle az evvel saydığımız işte böbrek kaynaklı, hormonal kaynaklı, efendim beyindeki bazı Allah korusun kistler ya da tümörlere bağlı olarak işte bütün bunları biz hipertansiyon ön tanısıyla gelmiş olan hastalarda kan, İdrar, görüntüleme, EKG, ekokardiyografi birçok tetkikler neticesinde efendim ne yapıyoruz? Tanıyı koymaya çalışıyoruz. Özellikle EKG, ekokardiyografi, yapılabilen böbrek testleri, bunların hepsi şeker testleri, bunların hepsi bize bir şekilde tansiyonun eğer bir nedeni varsa ve nedenini bulmak noktasında bu tetkikler neticesinde eğer bulabiliyorsak biz bu nedenleri ortadan kaldırdığımızda tansiyon yüksekliği de ortadan kalkmış oluyor. Tabii tansiyon ölçerken de tabii nasıl ölçelim diyoruz. Biz özellikle tansiyonları işte cıvalı tansiyon aletleri var. Efendim ibreli veya elektronik olanlar var. Bizim genellikle hastanelerde kullandığımız cıvalı ya da bizim pompalı dediğimiz tansiyon aletleri var ama artık daha çok elektronik olanlar evlerde tercih edilmekte. Bilekten ya da koldan ölçüm yapılmakta. Biz o sebepten dolayı da efendim ne yapıyoruz? Genellikle sağ koldan ölçmek noktasında bilekten ya da koldan evlerde elektronik olarak tansiyonları ölçüyoruz. Bazen gündüz gece arasında fark olur mu? Efendim gece uykuda 10 ila 20 oranında düşme gibi bir durum var. Şimdi diğer taraftan hani yine istirahat halinde olmak, yine dinlenmiş olmak özellikle de tansiyonu ölçmeden önce bizim yapmamız gereken önemli olgular diyoruz. Şimdi bunu da söyledikten sonra hipertansiyonla ilgili olarak yine bir soru var. Diyor ki hipertansiyonu düşüren Doğal bir destek var mı? Yani tam kan basıncı yüksek olanlara efendim ilaç kullanmadan herhangi bir yiyecek, içecek, bitki falan öneriniz var mı? Şimdi tamam bir sarımsak efendim bir bolca sıkılmış bir limon. Şimdi bunların hani sarımsağın ve limonun özellikle de tansiyonu yükseltmekte etkinliği var. İleri sürülmüş ama şunu söyleme şansımız yok. Yani hipertansiyon hastaları ilaçlarını kullanmasınlar efendim sadece sarımsak ve limonla. Bunu söyleme şansımız yok. Çünkü hekimler tarafından hipertansiyon tanısı konulmuş kişilere kendilerine uygun en iyi bakın tansiyon ilacı demiyorum. En uygun tansiyon ilacı. Çünkü her ilaç herkese uymaz. En uygun tansiyon ilacı. Ne demek? İşte etkisi iyi olacak, yan etkisi düşük olacak, hasta buna adaptasyon olacak. İşte en uygun tansiyon ilacı verecek ve düzenli olarak bunu kullanacak. Ve yapılan hatalardan bir tanesi de hipertansiyon vakalarında yapılan en büyük hatalardan bir tanesi bizim hipertansiyonumuzda birinci basamak her zaman ilaç tedavisi değildir. O sebepten dolayı da biz ilk birinci basamakta her vakit hipertansiyondaki diyet yani rejimi düşünürüz. O sebepten dolayı işte çay kısıtlamak. Çay içimi kısıtlamak, kahve içimi kısıtlamak, işte tuz alımını kısıtlamak, stres faktörü ortadan kaldırmakla ilk basamakta bunu yaparız. Ondan sonra rahatlama ve regülasyon olmazsa ikinci basamak ilaç tedavisi ancak o zaman geçeriz. Yine bir Almanya'dan Emir Ötken kardeşimiz sormuş. Büyük tansiyonu sürekli 17-18-20 arası ve sürekli başım ağrıyor. Sebebi nedir? Beyninde bir sorun. Bir defa beyninde sorun olma kesinlikle düşünmüyorum. Düşünmeyiz. Burada büyük tansiyon 17-18-20 olması hipertansiyon hele izole sistolik hipertansiyon olma ihtimali daha yüksek. Eğer arkadaşımız şu an yaşını bilmiyorum ama gençse muhakkak özellikle de böbrek kaynaklı hipertansiyon olma ihtimalinden dolayı bir şekilde böbrek kaynaklı hipertansiyon araştırmak noktası bir hekime gitmesini, böbrek ultrasonu, işte bazı böbrek kaynaklı tetkiklerini yaptırmasını öneririm. Ve başının ağrımasının en büyük sebebi de maalesef hipertansiyonun doğurduğu baş ağrısıdır bu. Özellikle ense bölgesinde daha yaygın olmak üzere şakaklarda ve kaş ortasında maalesef hipertansiyon ağrı yapar diyoruz. Evet demek ki hipertansiyonu düşüren doğal bir destek yok. Ama ben hani hastalarıma şunu öneririm. Yani yaşamlarında sarımsak tabii ki yesinler. Sabahları ve akşamları kesinlikle bir bardak efendim suya yarım ya da bir limon muhakkak sıksınlar. Ben bunları kesinlikle tavsiye eden bir hekimim. Ama neye? Hipertansiyon tedavisi düzgün kullanan kişilere ilave olarak bunu söylerim kesinlikle. Diğer taraftan yine bir izleyicimiz sormuş potasyum ve kalsiyum magnezyum hipertansiyonu faydalı mı? Faydalıdır. İşte potasyum içeren muz, efendim domates, kayısı, şeftali, portakal, patates yenebilir. Kalsiyum, magnezyum tabii ki faydalıdır hipertansiyon. Onlar da özellikle süt, efendim süt ürünleri ve ayran içerek kalsiyum, magnezyum alabilirler. Evet hipertansiyonu konuştuk. Önemli bir konu. Yine önümüzdeki haftalarda yine aynı konu üzerinde tekrar durabiliriz. Bu akşamki bu güzel sohbet için bana eşlik ettiğiniz için size binlerce teşekkürler. İnşallah bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Rabbim yar ve yardımcınız olsun efendim. Cümlenize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.
A'dan Z'ye sağlık.